Ayrım 20. Olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 249. Nava hikayesini anlatmayı bitirdiğinde sakin bir tavırla bir sigara yakıp dumanını üfledi. Kane ne diyeceğini bilemedi. Hikayesi o kadar inanılmazdı ki Kane neredeyse inanacaktı. Kimse gerçek olmadığı takdirde böyle bir şey anlatmazdı. Ama yangında yaşadıklarından mıdır yoksa buna rağmen mi demek daha doğru olurdu, kadına bir yakınlık hissediyordu. Sonra birden gerçeği gördü. Space Institute, teröristler, kaçak ajanlar, daha önce gerçeği göremediğine inanamadı. Tanrım dedi Kane sessizce. İşte oldu. Pardon? Kane gözlerini sıkıca kapadı kadının yok olması için. Ama açtığında kadın yine yanında oturuyordu. İyi misin diye sordu yanılsama. Sen gerçek değilsin. Ne? Gerçek değilsin. Bunların hiçbiri gerçek değil. Olamaz. Şizofren nöbeti geçiriyorum. Tek mantıklı açıklama bu. David seni temin ederim. Hayır dedi Kane sesini yükselterek. Bu gerçek değil. Sen bir yanılsamanın parçasısın. Neden söz ediyorsun sen? Kane kadına baktı ne yapacağını bilemeyerek. Jasper ne demişti? Yüzünü buruşturdu ve hatırlamaya çalışırken gözlerini kırpıştırdı. Yarattığın dünyanın içinde mantıklı kararlar vermeye çalış. Sonunda gerçeği bulursun. Tamam, aynen böyle yapacaktı. İşleri oluruna bırakacaktı. Eğer istediğinde gerçek dünyaya dönemiyorsa, o zaman bununla başa çıkmaya çalışacaktı. Jasper'ın tavsiyesi iyiydi. Aptalca bir şey yapmaktan kaçınmanın en iyi yoluydu bu. Yarattığı dünyada mantıklı davranacaktı. Eğer bu bir şekilde gerçekse de, gerçi olamazdı ama bunu çok iyi biliyordu, o zaman da en azından mantıklı kararlar vermiş olacaktı. Bu mantıklı sonuca vardıktan sonra rahatlayarak Kane yine Nava'ya baktı ve ne diyeceğini kestirmeye çalıştı. Hemen anladı ne demesi gerektiğini. Bu gerçek olsa ne derse onu diyecekti. Kane ağzını açtı ve bir anda bu durumun ne kadar garip olduğunun farkına vardı. Ama aklına yapacak başka bir şey gelmiyordu. Özür dilerim, bir an için kendimi kaybettim. İyi misin diye sordu yanılsama. Nava. Onun adı Nava. Evet iyiyim dedi Kane. Hala kendini garip hissetse de yeni durumuna alışmaya başlamıştı bile. Gerçek dünyaya dönebilmenin yolunu bulmak için kendini toparladı. Bu inanılmaz bir hikaye. Ama bana hala ismimi nasıl bildiğini anlatmadın. Beni neden kurtardığında. Nava'nın ifadesi değişti. Üzüldü sanki. Bir kadın vardı. O bana seni anlattı. Kim olduğunu, nerede olacağını, her şeyi söyledi. Ayrıca tam olarak nerede öleceğini. Seni kurtarmazsam. Cevabı aydınlatıcı değil, akıl karıştırıcıydı. Peki bu kadın nereden biliyormuş bunları? Ayrıca sen neden beni kurtarmaya karar verdin? Dürüst olmak gerekirse dedi Nava, aslında ilk başında planım seni kurtarmak değil kaçırmaktı. Beni Korelilere mi teslim edecektin diye sordu Kane. Evet. Neden fikrini değiştirdin? Kız yüzünden. Biliyordu, adımı biliyordu, gerçek adımı. Ayrıca profesörün teorileri doğru olmasa kesinlikle bilmesi imkansız olan şeyler biliyordu. Kane bir anda dondu kaldı. Ne profesörü? Ne teorisi? Senin üzerinde iki gün önce testleri yapan profesör var ya, o. Kane'in bir anda kanı dondu. Nava başını salladı. Uga onu bir süredir gözetim altında tutuyor. Adamın hedefine ulaşmaya yaklaştığına dair bazı bilgiler ele geçirdiler. Hedefi ne diye sordu Kane. Gerçi cevabı biliyordu zaten. O geleceği tahmin etmenin bir yolunu bulduğunu iddia ediyor. Kane bir anda fenalaştı. Bu yanılsama fazla gerçekçi olmaya başlamıştı. Yine Jasper'ın sözleri geldi aklına. Hiçbir şey oluyormuş gibine gelmiyor. Bu yüzden bu kadar korkutucu. İkisi haklı çıkmıştı. Kane hayatında hiç bu kadar korkmamıştı. Birden çok saygı duydu Jasper'a. İyi misin diye sordu Nava. Kane bu soruyu umursamayıp kendisi bir soru sordu. Bu teorinin bir adı var mı? Evet dedi Nava. Laplace'ın şeytanı. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Kane başını salladı ama aklı başka yerdeydi. Tüm parçaları birleştirmeye çalışıyordu. UGA laboratuvarında tüm özetlere baktım dedi Lava. Çoğu fizik, biyoloji ve istatistikle ilgiliydi. Ama sonunda Laplace'ın şeytanı ile ilgili uzunca bir bölüm vardı. Tüm ayrıntılarıyla okuyacak zamanım olmadı ama sanki esrarengiz bir şeyden söz ediyordu. Esrarengiz falan değil dedi Kane, olasılık teorisi. Nava boş gözlerle baktı Kane'e. Anlayamadım. Kane iç geçirdi, nereden başlayacağını bilemediğinden. Kendi bilincinin bir uzantısı olan bu yanılsamaya açıklaması gerekir mi, gerekmez mi bilemedi. Belki de açıklaması gerekiyordu. Kane Nava'nın başını üstünden ileri doğru baktı nasıl açıklayacağını düşünürken. Laplace'ın çalışmalarını yıllarca incelemiş olmasına rağmen nereden başlayacağını bir türlü kestiremediğinden söze akla ilk gelen yerden başladı. 1700'lerin başında Londra'da Abraham de Moubre adında bir Fransız istatistikçi vardı. İstatistik dediğimiz bilim dalı daha tam olarak doğmadığından de Moubre geçimini sağlamak için yerel kumarbazlar için olasılıkları hesaplayarak para kazanıyordu. 10 yıl kadar bunu yaptıktan sonra da teorilerini bir kitapta topladı. Adı Şansın Doktrinleriydi. Bu 52 sayfalık çalışma çok kısa olmasına rağmen zamanının en önemli matematik metinlerinden biriydi. Çünkü olasılık teorisinin temellerini atıyordu. Bunu da zarlar ve oyunlarla açıklıyordu. Aslında kitabın başlığının aksine de Moubre şans diye bir şeyin olmadığına inanıyordu. Ne demek bu diye sordu Nava. De Moubre şansın bir yanılsama olduğuna inanıyordu. Hiçbir şeyin şans eseri olmadığını ile sürdü. Yani sözde rastgele gelişi güzel olan her şeyin aslında bir fiziksel nedeni olduğunu savundu. Nava'nın aklı karışmış gibiydi. Kane de olasılık anlatırken en kolay yolu kullandı. Anlamayan varsa metal parayla örnekleyerek anlat denklemi. Peki dedi. Yavaşça cebine doğru uzanıp metal bir çeyreklik çıkartırken inledi. Eğer bu parayı havaya atarsam bunun yazı ya da tura gelmesi şansa bağlı değil mi? Nava başını salladı. İşte burada yanılıyorsun. Eğer bir parayı fırlattığımda bunu etkileyen tüm fiziksel faktörleri hesaplayabilseydik, örneğin elimin açısı, yerden yüksekliği, parayı fırlatmak için ne kadar güç kullandığım, rüzgar veya hava akımı, paranın alaşımı falan gibi, o zaman yazı mı tura mı geleceğini %100 bilebilirsin. Çünkü bu para da diğer her şey gibi Newton'un mutlak olan fizik kurallarından etkileniyor. Nava bu sözleri düşünürken bir sigara daha yakmak için durdu. Belki tüm bunlar beni aşıyordur. Ama David tüm bunları doğru hesaplamak olanaksız değil mi? İnsanlar için öyle dedi Kane. Ama sırf biz faktörleri hesaplayamıyoruz diye bu parayı attığımda ne geleceğinin şansa bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun anlamı şu. Biz insanlar evrenin belli gerçeklerini ölçebilecek becerilere sahip değiliz. Yani olaylar her ne kadar rastgele görünse de tamamen fiziksel gerçeklerle koşullandırılmışlardır ve böyle belirlenirler. Böyle düşünenlerin akımına determinizm denir. Deterministler hiçbir şeyin belirsiz olmadığına inanırlar. Her şey önceki bir sebebin sonucu olarak ortaya çıkar. Ama biz bu sebebin ne olduğunu bilemeyiz. Yani kalabalık bir sokakta yürürken bir dostuna çarpmak şans eseri olan bir şey öyle mi? Diye sordu Nava. Hayır dedi Kane. Bunu bir düşünsene. Hiçbir yere boşuna gitmezsin değil mi? Gittiğin yer ya fiziksel ya duygusal ya da psikolojik etkenlerin bir sonucudur. Aynı şey herkes için geçerlidir. Bu yüzden de bir arkadaşı şans eseri çarpmak her ne kadar şans eseri olmuş gibi görünse de öyle değildir. Değil mi? Diyelim ki hem senin aklından geçenleri ve beynini hem de arkadaşınınkileri okuyabilen bir bilgisayar olsun. Eğer o bilgisayar aynı zamanda tüm dünyadaki tüm çevresel koşulları da bilse, o zaman nerede ve nasıl karşılaşacağınızı da bilirdi. Yani şans eseri karşılaşma aslında şans eseri olan bir şey değil, bu tahmin edilebilir bir gerçek. Ama gerçek dünyada dedi Nava yavaş yavaş konuşarak. Şans eseri karşılaşma hesaplanamaz, bilinemez. Kane başını salladı. Aynen öyle. Böyle bir bilgisayar olmadığı için böyle bir olayı önceden göremeyiz ya da bilemeyiz. Ama bu olayı bilinemez kılmaz. Bu bizim bilemediğimizi gösterir sadece. Aradaki farkı anlayabiliyor musun? Nabu her şeyi anlayınca başını salladı yavaşça. Bu teorik olarak hoş bir şey ama dedi. Gerçek dünyada işe yaramıyor. De Moubre seninle aynı fikirde değildi. O fiziksel verileri kullanarak sözde tahmin edilemez olan şeyleri tahmin ediyordu hep. Öleceği günü de öngördü. Bunu nasıl yaptı diye sordu Nabu. Hayatının son birkaç ayında De Moubre her gece 15 dakika fazladan uyuduğunu fark etti. O bir determinist olduğu için o veriyi doğal sonucuna göre hesapladı. Eğer uykusu her gece 15 dakika uzarsa, o zaman 24 saat uyuyacağı gece ölecekti. O günü de 17 Kasım 1754 olarak belirledi ve o gün aynen hesapladığı gibi De Moubre öldü. Bu pek de teorisini kanıtlamıyor dedi inanamayarak Nava. Hayır, kanıtlamıyor ama yine de doğru ölçümleri yaparsak her şeyi tahmin edebileceğimizi söyleyen bir adamının kendi ölümünü tahmin etmek için bir ölçü bulmasının ilginç olduğunu da kabul etmek gerekir dedi Kane birden kendine gelerek. İkisi de bir süre konuşmadı. Sonra Kane konuşmaya devam etti. Neyse, De Moubre'ün eseri yine çok ünlü bir Fransız matematikçi olan Simon Pierre Laplace'ın çalışmalarının temelini oluşturdu. Kane bu ismi söyleyince seminer verdiği Kolombiya'daki o havasız Lambrelli odayı hatırladı. Gerçi 18. yüzyılda yaşamış olan bu istatistikçi hakkında ders vermeyeli bir yılı geçmişti. Ama dersi dün gibi hatırlıyordu. Bu odadaki çoğu kişi gibi Laplace'ın da annesi ve babası onu anlamamıştı dedi Kane tahtanın önünde bir ileri bir geri yürürken. Babası onun ya bir asker ya da bir rahip olmasını istediyse de Laplace akademik hayatı seçti. Bu yüzden de 18 yaşındayken Fransa'nın akademik merkezine Paris'e gitti. Orada askeri okula giden birkaç öğrenciye geometri dersi verdi. Öğrencilerinin arasında Napolyon Bonaparte adında bir adam da vardı ve galiba o önemli işlere imza attı. Kane masanın çevresine üşüşen 12 öğrencinin güldüğünü gördü. Sonra 1770'te Laplace Paris'in prestijli Académie de Sciences kurumuna ilk çalışmasını sundu. O andan itibaren herkes onun bir matematik dahisi olduğunu anladı. Ve bu yüzden de hayatının geri kalanını iki alana adadı. Olasılık ve astronomi. Bundan yaklaşık 30 yıl sonra da 1799'da bu iki alanı da bir araya getirerek o zamanlarda yayınlanmış en önemli astronomi kitabını yazdı. Mécanique Céleste veya Celestial Mechanics. Bu kitapta güneş sistemini araştırıyordu ve gezegenlerin yörüngelerini hesaplamak için yeni yöntemler ortaya konuluyordu. Ancak eserin günümüzde hala önemli olmasının nedeni Laplace'ın müthiş bulguları değildir. Önemli olmasının nedeni Laplace'ın olasılık teorisini astronomide kullanan ilk insan olmasıdır. O bize De Moubre'un eserinde betimlediği çan şeklindeki eğriyle kendi çalışmaları süresince yıldızların birçok konumunu izleyerek elde ettiği verilerin örtüştüğünü gösterdi. Kısacası Laplace olasılık teorisini kullanarak gezegenlerin yerlerini tahmin edebildiği gibi evreni de daha iyi anlayabiliyordu. Ne demek bir yıldızın birçok konumu diye sordu uzun siyah saçlı solgun yüzlü bir öğrenci. Bu iyi bir soru dedi Kane tahtaya giderek. Uzun zamanlar astronomideki en önemli sorunlardan biri herkesin ölçümlerini elle yapmasıymış. İnsanlar hata yaptığı için de veriler doğru değilmiş. 20 farklı astronom aynı yıldızın konumunu hesaplayıp 20 farklı cevap bulabilirmiş. Ancak Laplace bu 20 farklı ölçümü alıp bir tablo yaptı. Sonuçları bu şekilde çizince de buna bir çan eğrisi şeklinde olduğunu gördü. Kane duvardaki bir tabloya işaret etti. Bunu keşfettiğinde eğer gözlemler normal dağılımdaysa o zaman çan eğrisinin ucu örneğin olası gerçek değerini gösterir. O zaman da bu yıldızın olası gerçek konumudur dedi. Şimdi artık bu bilindik bir şey ancak o zamanlar yeni bir devir açmıştı bu bulgu. Bu birinin olasılık teorisini ilk defa başka bir alana uygulayışına örnekti. Laplace her ne kadar bir yıldızın tam konumunu belirlemek imkansızsa da konumunu büyük bir olasılıkla doğru belirlenebileceğini söyledi. Cain herkesin dediğini anladığından emin olmak için durdu. Ama Laplace bununla da kalmadı. 1805'te eserinin 4. cildini yayınladı. Bunda da fiziğe yeni felsefi bir yaklaşım getirdi. O doğadaki tüm fenomenlerin moleküller arası güçleri inceleyerek ortaya konabileceğini iddia etti. Bu yeni teorisini kullanarak hava basıncından tutun, astronomik refraksiyonlarına kadar her şeyi incelemeye başladı. Ve yine çan eğrileri gibi olasılık teorileriyle farklı fenomenleri ölçmeye çalıştı. Laplace'ın en büyük buluşu 1812'deydi. Bu yıl Theory Analytique des Probabilités, olasılığın analitik teorisini yayımladı. Orada hata minimalizasyonu hakkında bilgi verdi. Steve adında toplu bir öğrenci parmağını kaldırdı. Bunu anlayamadım. Cain birden dersinin aynı zamanda tarih dersi olarak da geçtiği için istatistik bilmeleri gerekmediğini hatırladı. Sınıfta 3 tane daha tarih bölümü öğrencisi olduğu için de hata minimalizasyonunun ne olduğunu anlatmak zorunda kaldı. Kafasını kaşırken nereden başlayacağını düşündü. İstatistik ve olasılık arasındaki farkı biliyor musunuz? Steve ve diğer tarih öğrencileri başlarını salladılar. Tamam. Olasılık teorisi sözde şansa bağlı olguları inceler. Yani zarlar, yazı tura gibi. İstatistikte ise gerçek olaylar hesaplanır. Doğum oranları, ölüm oranları gibi. Diğer bir deyişle olasılık teorisi denklemler oluşturmak içindir. Bunlar da istatistikleri elde etmekte kullanılır. Steve anlamış gibi bakıyordu ama diğer iki öğrenciden pek emin değildi Cain. O yüzden de hemen eski yönteme döndü. Kısa bir örnek vereyim. Diyelim ki bir parayı 4 defa havaya atacağım. Kaç defa yazı gelir? 2 dedi Steve. Neden? Çünkü 2 defa yazı gelir, 2 defa da tura. Cain başını salladı. Aslında sen şu anda olasılık teorisini kullanarak kaç defa yazı geleceği gibi istatistiki bir tahminde bulundun. Bunun farkında olup olmadığını bilemiyorum ama bir denklem oluşturdum bu sorunu çözmek için. Cain yazmaya başladı. Y eşittir yazı geldi. P eşittir paranın kaç kere atıldığı. Olasılık yani Y parayı attığımızda kaç kere yazı geleceği. 4 atışta kaç defa yazı gelir? Y eşittir olasılık çarpı Y çarpı P. Y eşittir 0.5 çarpı 4, Y eşittir 2. Parayı 4 defa havaya atarsak, bunun en olası sonucunun 2 yazı ve 2 tura olduğunu bilsek de, her seferinde 2 kere yazı, 2 kere tura geleceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Aynen öyle. Aslında çoğu kez 2 defa yazı gelmeyecektir. Steve'in aklı karışmış gibiydi. Ama biraz önce bunun en büyük olasılıklı sonuç olduğunu söylemediniz mi? Evet aynen öyle dedim. O zaman anlayamadım. En azından yarısı yazı gelmeyecek mi diye sordu. Hayır. Bir parayı 4 defa havaya atarsak 16 farklı sonuç elde edebiliriz. Size göstereyim. Y eşittir kaç defa yazı geldi. T eşittir kaç defa tura geldi. S eşittir 4 defa parayı havaya atarsak olası sonuçlar. Y eşittir 0. Bunun karşılığı 4T yani S eşittir 1. Y eşittir 1. Bunun karşılığı Y TTT 4 tane eşittir S eşittir 4. Y eşittir 2. Bunun karşılığı y y t t 6 tane s eşittir 6. Y eşittir 3. Bunun karşılığı y y y t 4 tane s eşittir 4. Y eşittir 4 karşılığı y y y y yani S eşittir 1. Bu yüzden S eşittir 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1. S eşittir 16. Anladınız mı? O zaman 16 olası sonuçta sadece 6'sında 2 yazı 2 tura gelir. Bu yüzden de 16 sonuçtan 10'unda ya da %62,5'unda 2 yazı gelmez. O zaman bir daha size sorayım. Diyelim ki bir parayı 4 defa havaya attım. Kaç defa yazı gelir? Steve Kane'in tahtaya yazdıklarına baktı ve yüzünü buruşturdu. Bence hala 2. Neden hala 2 diyorsun? Sana bunun %62,5'luk bir hata payı olduğunu kanıtladığım halde diye sordu Kane. Çünkü diğer bütün seçeneklerde hata payı %62,5'tan yüksek olacak. Aynen öyle dedi Kane, parmaklarını şıklatarak. Eğer 3 defa veya 1 defa yazı gelecek desen %75'lik bir yanılma payı olacaktı. Eğer 1 defa ya da 4 defa yazı gelir deseydin o zaman da hata payı %93,75 olacaktı. Kane gülümsedi. 2 diyerek yanlış olma olasılığını en aza indirgeyen cevabı seçtin. İşte olasılık teorisinin de temeli budur. Hatayı en aza indirgemek. Eğer 2 defa yazı gelmese bile başta kurguladığım formül y eşittir 0,5 çarpı p hala geçerli. Çünkü fenomeni en iyi açıklayan seçenek o. Bunu kontrol etmenin bir başka yolu da verileri tabloya dökmektir. Yine bakın, doğal çan eğrisi ve eğrinin en yüksek noktası da bu fenomenin doğal tandansını gösterir. Laplace'ın yaptığı da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydi. Ama o yazı tura sayısını değil de astronomi ile ilgili binlerce ölçümü ele aldı. Ve gezegenlerin yörüngelerini belirlemek için denklemler oluşturdu. Şimdi anladım dedi Steve ama hala bunun neden önemli olduğunu anlayamadım. Bunun önemli olmasının nedeni olasılık teorisinin nasıl işlediğini göstermesi. Laplace'ın gerçeği tahmin etmenin en iyi yolunun doğru cevabı hesaplamak değil de en az yanlış olan cevabı hesaplamak olduğunu kanıtlaması. Para örneğinde 4 defada 2 defa yazı denk getirme olasılığı %37,5. Ama diğer olasılıklar daha da düşük. Bu yüzden 2 yazı geleceği tahmini en az yanlış olan. O yüzden de en doğru olan oluyor. Bu yüzden diğerleri gezegenlerin yörüngelerini hesaplayamazken Laplace hesaplayabildi. Denklemler sayesinde tüm astronomların verilerindeki farkları kapadı ve en az yanlış olabilecek yörüngeleri saptadı. Böylece de en doğruyu buldu dedi Steve. Aynen öyle dedi Kane. Steve'in anladığını görünce sevinerek, önemli olan şudur. Söyleyeceklerim diğer olasılık metodolojisi içinde geçerlidir. Hiçbir şeyden tamamen emin olamazsın. O zaman tahmin yürütmek için kullanılan denklemler hataları en aza indirgemek içindir. Hata payını ortadan kaldırmak için değil. Neden hataları ortadan kaldırmak isteyelim ki diye sordu siyah saçlı kolinatlı öğrenci. İstersin ama hataları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Çünkü hatasız bir tahmin denklemini oluşturmak için gerekli olan tüm bilgileri asla edinmezsin. Neden olmasın? Seçimlerden önce gazetelerde okuduğunuz kamuoyu yoklamalarını hatırlayın. Hiçbir zaman kesin değildir bu sonuçlar. Çünkü her seçmene ulaşmak mümkün değildir. Ancak belirli bir sosyoekonomik kesiminden gelen insanlardan örneklenen gruplar oluşturarak bu tahminleri yürütenler belli olasılıklar dahilinde hangi adayın kazanacağını ortaya koyacak denklemler oluşturabilmektedirler. Bu yüzden de bu yoklamalar hep %1-2 oranında şaşar. Çünkü bunlar olasılıklarla hesaplanmıştır, kesin verilerle değil. Olasılık teorisi bilim adamlarının bir cevaptan %100 emin olmasalar da doğru olduğunu söyleyebilmelerini sağlar. Çünkü olasılık teorisine göre yanılma payı çok ama çok az olduğu zaman gerçeği buldunuz demektir. Kane bir an için sustu ve her şeyi anlamaları için bekledi. Sonra sözlerine devam etti. Bu da bizi Laplace'ın en tartışmalı teorisine getirir. Buna sıklıkla şeytan adı da verilir. İlk eserinden 2 yıl sonra Essai Philosophus sur la Probabilities adlı bir eser yazdı Laplace, olasılık hakkındaki felsefi denemeler. Ve bu eserden bir alıntı yapmak istiyorum. Kane notlarına dönüp okumaya başladı. Bir an için doğanın tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun bu verileri inceleyebileceğini de düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıkları ve en küçük atomları da hesaba katarak bir hesap yaparsa, hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de aynen geçmiş gibi gözlerinin önündedir. Yani başka bir deyişle diye devam etti David. Laplace evrenin deterministik olduğunu varsaydığı için, biri eğer fizik kurallarını ve bir an için evrendeki her şeyin konumunu bilirse, o kişi olan her şeyi bilebilir ve gelecek tüm tarihi de bilebilir diyor. Ama her şeyi bilmek imkansız dedi Colin. Hiçbir şey imkansız değildir dedi Kane. Ama belirli şeyler olasılık dışıdır ya da olasılıksızdır. Herkes bu dediklerini düşünsün diye durup kolasından bir yudum içti. Bilim adamları bu teoriye Laplace'ın şeytanı diyorlar. Neden şeytan diyorlar diye sordu Steve. Onu rahatsız eden bir şey mi bu? Hayır, bu bir yanlış anlama dedi Kane. Bu onu rahatsız etmedi çünkü o haklı olduğuna emindi. O öldükten sonra bilim adamları Laplace'ın şeytanı deyişini her şeyi bilebilen, geçmişi ve gelecekte olabilecekleri bilebilecek bir varlığı tanımlamak için kullandılar. Bu tanrı gibi bir şey dedi Colin. Evet dedi Kane düşünceli bir şekilde. Onun gibi bir şey. Kane tüm bunları kısaca anlatırken Nava da bacağını kıpırdatmamasını sağlayacak bir şey yapıyordu Kane için. Kane konuşmayı kesince Nava bir an için sustu. Sessizliği kimse bozmadı. David, UCA'daki bilim adamları dedi Nava. Senin Laplace'ın şeytanı olduğunu düşünüyorlar. Kane başını salladı. Bu saçmalık. Laplace'ın şeytanı gerçek bir şey değil ki. Bir varlık değil yani, bir teori sadece. Laplace'ın şeytanı deyimi geleceği tahmin edebilecek, her şeyi bilen bir varlığı tanımlamak için kullanılan bir sözcük. Durdu, başı dönüyordu sanki. Ayrıca bunun imkansız olduğu 1990'larda kanıtlandı. Nasıl diye sordu Nava. Werner Heisenberg adında bir fizikçi, subatomik partiküllerin gözlemleninceye kadar tek bir pozisyonları olmadığını kanıtladı. Nava kaşlarını kaldırınca Kane devam etmek zorunda kaldı. Sorma, kuantum fiziği işte, zaten mantıklı olması gerekmiyor. Peki oldu ama neden Laplace'ın şeytanı imkansız o zaman? Çünkü eğer subatomik partiküllerin birkaç konumu varsa, o zaman herhangi bir varlığın aynı anda tüm pozisyonlarını bilemeyeceği için her şeyi bilen bir varlığın var olması mümkün değil. Ve geleceği tahmin edebilmek için bu verilere gerek olduğundan gelecek tahmin edilemez. İşte Laplace'ın şeytanı bu yüzden imkansız bir teori. Ayrıca dedi Kane, ben her şeyi bilmiyorum. Geleceği de tahmin edemem. Ya lokantada olanlar diye karşı çıktı Nava. Kane'in bir anda başının aşağıya kaynak sular boşandı. Bunu nereden biliyorsun? UCA seni izliyordu. Nava öne doğru eğildi. Olanları gördüm David. O kamyonet camdan içeri girmeden saniyeler önce insanları oradan uzaklaştırdığını gördüm. Eğer sen geleceği tahmin etmiyorsan ne ediyor? Bilmiyorum o lokantada neler olduğunu. Ne bileyim, ön sözü hatta öngörü de buna. Ama ben her şeyi bilen bir varlık falan değilim. Kane dağınık saçlarını eliyle düzeltti. Eğer her şeyi bilseydim, Rus mafyasına 12 bin dolar borcum olur muydu sence Nava? Bir sonraki kartı bile bilemiyorum ki gelecekte neler olacağını bileyim. Kane bunları söylerken bile bunun tamamen doğru olmadığını biliyordu. Patlamada öleceğini bilmemiş miydi? Atacağı çantayla Nava'nın kendisine ulaşmasını sağlayacak zincirleme etkiyi yaratacağını da bilmemiş miydi? Kane'in imkansıza inanmak dışında bir seçeneği kalmamış gibiydi. Bir de bunların hepsinin bir nöbet olduğuna inandı. Belki de bu zihinsel alıştırma işe yarıyordu. Belki de gerçeğe dönmenin yolunu bulmak üzereydi. Sanki daha odaklanmış gibiydi, daha uyanıktı. Devam etmeye karar verdi. Diyelim ki ben dedi Kane ve duraksadı. Senin söylediğin şeyim. Şimdi ne yapacağız? Olsan da olmasan da gitmemiz lazım dedi Nava, yere yansıyan gün ışığına işaret ederek. Saat neredeyse 9. Eğer uzun süre burada kalırsak bizi bulurlar. Kim bulur diye sordu Kane. FBI, UGS, Koreliler, ne bileyim herhangi biri olabilir dedi ciddiyetle Navan. Kane başını salladı. Zaten ne fark ederdi ki? Hepsi bir rüyadan ibaretti. Navan'ın içgüdülerine inanıp gidebilirlerdi. Nava yanına çömelip adamın kolunu omuzlarına doladı. Ağırlığını bana verip kalkmaya çalış. Kane Nava'nın dediğini yaptı. Sağ ayağını da kullanınca tek bir hamlede ayağa kalkabildi. Kadın göründüğünden de güçlüydü. Kane sol ayağına basmaya çalışında o da birden kararıp bunalıklaştı. Dur dedi Nava. Diğer koluna da yapışarak onu bedenine sıkıca yaslayıp dünya birden yine normale döndü. Ne oldu diye sordu Kane. Neredeyse bayılıyordun dedi Nava. Eğer seni bırakırsam ayakta durabilecek misin? Kane sol ayağına biraz ağırlığını verip başını salladı. Nava yavaşça onu bırakıp uzaklaştı. Kane biraz dengesini kaybettiyse de ayakta durabildi. Birden yine başı dönmeye başladığında gözlerini kapayıp bununla başa çıkmaya çalışırken buzdolabına tutundu. Yine bayılacak gibi misin? Sanmam. Birkaç adım gitti hoplayarak. Ama eğer bir bastonum ya da kol değneğim olsaydı daha hızlı gidebilirdim. Bu halimle ilerleyebileceğimi pek sanmıyorum. Nava başını salladı. Anlaşıldı, hemen dönerim. Kapıyı açıp daireden çıktı. Adam Nava'nın bir tahtayı kırdığını duydu. Al şunu dedi Nava, elinde baston benzeri bir tahta parçasıyla odaya dönerek. Kane bunu dikkatlice elinden alırken keskin taraflarını tutmaktan kaçındı. Tamam dedi, işimi görür. 20. ayrımın sonu. Sayfa 265.